Yavuz Sultan Selim ve dönemi. Soru 1. Yavuz Sultan Selim tahta nasıl çıktı? 2. Beyazıt'ın 8 oğlundan 5'i hükümdarın sağlığında ölmüşlerdi. Osmanlı kaynakları bu şehzadelerin sadece öldüğünü belirtip nasıl öldükleri konusunda bir bilgi vermezler. 16. yüzyılda Türkçeden Almanca'ya çevrilmiş ve daha sonra bazı ilaveler yapılmış olan bir Osmanlı tarihinde bu konuda enteresan bilgiler bulunmaktadır. Hannibalus anonimi olarak bilinen bu tarihin bugün orijinal Türkçesi mevcut değildir. Bu esere göre Nigris hastalığı dolayısıyla hareket kabiliyetini kaybeden 2. Beyat'ın otoritesi sarsılmış, bu yüzden isyan eden Şehzade Mahmut, Mehmet ve Şehinşah da babaları tarafından öldürülmüşlerdir. Bu bilgi başka kaynaklarda yer almaz. Ancak sultanın hastalığı ve yaşlılığı sebebiyle saltanatının son yıllarında Şehzade Selim'in isyanından önce bir huzursuzluk ortamı olduğu ortaya koymaktadır. Trabzon valisi Şehzade Selim, 2. Beyazıt'ın hayatta kalmış en küçük oğluydu. Ancak en sert ve en gözü kara olanıydı. Devlet adamları arasında fazla taraftarı olmamasına rağmen sert tabiatı yüzünden askerler tarafından beğeniliyordu. 2. Beyazıt ve devlet adamlarının önemli bir kısmı padişahın büyük oğlu Ahmet'i tahtta görmek istiyordu. Ancak Şehzade Ahmet atak bir yapıda olmaması ve Şah kulu isyanı sırasındaki beceriksiz davranışları sebebiyle askerler arasında fazla tutulmuyordu. Şehzade Korkut ise alim ve şair tabiatlı bir insan olmasından dolayı tahtı arzulasa da pek fazla şansa sahip değildi. Babasının ölümü halinde İstanbul'a bir an evvel gelerek tahtı ele geçirme şansına sahip olmak isteyen Şehzade Selim, Rumeli'de bir sancak istemişse de bu isteği kabul edilmedi. 2. Murat'ın oğlu, Savcı Bey'in isyanından sonra Rumeli'de şehzadelere sancak verilmiyordu. Bunun üzerine Trabzon'dan ayrılan Şehzade Selim, Kefe'ye geçip burada kuvvet topladıktan sonra Rumeli'ye geldi. Baba ile oğul arasında gidip gelen elçilere rağmen anlaşma sağlanamayınca ihtiyar padişah ordusunu toplayarak oğlunu Edirne yakınlarında karşıladı. Bu sırada araya giren Rumeli beyleri şehzadeye Rumeli'de, Semendi'de, Alacahisar ve İzvornik sancaklarının verilmesini sağlayınca savaşılmadı. 2. Beyazıt Şehzade Ahmet'i veliaht yapamayacağına dair bir ahitname de verdi. Fakat padişah bu ahitnameye rağmen Ahmet'i yerine geçirmekten vazgeçmedi ve Rumeli beylerini toplayarak onlardan Şehzade Ahmet'in padişahlığına itiraz etmeyeceklerine dair söz aldı. Ahmet'i yerine geçirip kendisi de saltanattan çekilmek istiyordu. Ancak Yeniçeriler 2. Beyazıt'ın sağlığında başkasını padişah olarak görmek istemediklerini söyleyerek bu durumu kabul etmediler. Bu gelişmeler üzerine tekrar harekete geçen Şehzade Selim, Çorlu yakınlarındaki Karıştıran Ovası'nda babasının karşısına çıktıysa da yapılan muharebeyi kaybederek Kefe'ye geri dönmek zorunda kaldı. Onun yenilmesiyle Ahmet'in tahta çıkma şansı çoğalmış gibi görünüyordu. İstanbul'a çağrılan Şehzade Ahmet, Maltepe'ye kadar gelmişken Yeniçeriler ayaklanarak onun taraftarlarının evlerini yağmaladılar. Tahtın kimin olacağını belirlemek artık padişahın değil, askerin elindeydi. Bu sırada İstanbul'a gelen Şehzade Korkut da saltanat mücadelesine karıştı. Askerler ona hürmet göstermekle beraber onun hükümdarlığını istemediklerini, tahta Selim'in geçmesine taraftar olduklarını belirttiler. Asker gün geçtikçe büyüyen Safevi tehlikesini Selim'in ortadan kaldırılacağına inanıyordu. Yavuz daha önce Trabzon valisiyken Safevilere karşı babasının rızasını almadan askeri harekatta bulunmuş ve bazı başarılar kazanmıştı. Kefe'den tekrar hareket eden Şehzade Selim, Rumeli'ye geldiğinde askerler tarafından İstanbul'a davet edildi. Yavuz'un İstanbul'a gelmesine rağmen 2. Beyazıt saltanattan çekinmeye hala rıza göstermiyordu. Bunun üzerine 25 Nisan 1512'de Şehzade Selim, Yeniçeri ve sipahilerle birlikte sarayın önüne geldi. Gürültüler üzerine dışarı çıkan padişah, askerin yerini oğluna bırakmasını istemesi üzerine tahttan çekilip Selim'in padişahlığını kabul etti. Tahttan çekildikten sonra 20 gün İstanbul'da kalan 2. Bayezid, ömrünün kalan kısmını geçirmek üzere Dimetoka'ya doğru yola çıktı. Ancak buraya varmadan 26 Mayıs'ta yolda öldü. Yavuz'un ileride bir mesele çıkmasını önlemek için babasını zehir etmiş olması ihtimali oldukça kuvvetlidir. Şehabettin Tekindağ bu konuda yaptığı araştırmada 2. Beyazıt'ın zehirlenerek öldürüldüğü sonucuna varmıştır. Yavuz'un babasını devirerek tahtı ele geçirmesi, bu şekilde bir taht değişikliğinin Osmanlı tarihindeki ilk ve son örneğidir. 1. Murat zamanında Savcı Bey babasına karşı ayaklandıysa da başarılı olamamış ve sonunda yakalanarak kör edilmişti. Soru 2. Yavuz kardeşlerinin üzerine niçin yürüdü? 1. Selim'in Ahmet ve Korkut adlarında iki kardeşiyle daha önce ölmüş kardeşlerinin oğulları olan 6 yeğeni vardı. Ayrıca Şehzade Ahmet'in 5 oğlu da bulunuyordu. 2. Beyazıt oğlu Selim lehine tahttan çekilirken kardeşlerine dokunmaması için ondan söz almıştı. Ahmet, Amasya'da Korkut ise Manisa'da valiliklerine devam edeceklerdi. Ancak ne Yavuz gibi haşin tabiatlı bir hükümdar kardeşleri sağ iken tahta huzur içerisinde oturulabilir, ne de tahta geçmesine ramak kalmışken Yeniçerilerin ayaklanmasıyla hükümdarlığı kaybetmiş olan Şehzade Ahmet padişahlık iddiasına vazgeçebilirdi. Şehzade Ahmet, Anadolu'da ve devlet adamları arasında taraftarının fazla olduğunu düşünerek tahta ele geçirmek üzere harekete geçti. Oğlu Alaaddin Bursa'yı işgal etti. Yavuz bu gelişme üzerine oğlu Süleyman'ı İstanbul'da bırakarak 70 bin kişilik bir orduyla Şehzade Ahmet'in üzerine yürüdü. Yavuz'un kuvvetleri karşısında tutunamayacağını gören Şehzade Ahmet, Malatya tarafına kaçtı. İki oğlunuysa yardım istemek üzere Şah İsmail'e gönderdi. Bunun üzerine Bursa'ya geri dönen Yavuz, onun yeniden harekete geçmesini beklemeye başladı. Bir müddet sonra harekete geçen Şehzade Ahmet, Amasya'yı ele geçirdi. Bu sırada Yavuz, kendi oğlundan başka hiçbir şehzadeyi sağ bırakmamaya karar vermişti. İlk olarak kardeşleri Alemşah, Şeyhinşah ve Mahmut'un oğullarını öldürttü. Şehzade Korkut tahta karşı Ahmet kadar hırslı değildi. Ancak Yavuz onun da kendisine karşı harekete geçebileceğini düşündüğünden bazı devlet adamlarının ağzından ona mektuplar yağdırtarak onun niyetini anlamaya çalıştı. Bu mektuplarla içindeki saltanat hırsı ortaya çıkan Şehzade Korkut, kardeşi Selim üzerine yürüyünce Manisa'dan kaçtıysa da Bergama civarında yakalanıp öldürüldü. Şehzade Korkut şair ve alim bir şahsiyetti. Değişik konularda kaleme aldığı kitapları ve bir divanı vardır. Osmanlı Devleti'nin durumunu eleştiren bir siyasetname de yazmıştır. Ayrıca Barbaros ve ağabeyi Oruç Reis'le Akdeniz'de faaliyet gösteren Türk korsanlarına yardımlarda bulunmak suretiyle destek olmuştu. 1512-1513 kışını Bursa'da geçiren Yavuz Sultan Selim, Şehzade Korkut'a yaptığı gibi bazı devlet adamlarının ağzından Şehzade Ahmet'e de mektuplar yazdırarak onu harekete geçmek için tahrik ettirdi. Bu mektuplara inanan Şehzade Ahmet Bursa'ya doğru harekete geçti. Ancak Bursa önlerindeki savaşı kaybetti. Şehzade Ahmet'in idamıyla Yavuz en büyük rakibini ortadan kaldırmıştı. Ahmet'in hayatta kalan iki oğlundan Murat İran'a, Kasım ise Mısır'a geçti. Daha sonra Mısır'ın fethi sırasında ele geçirilen Şehzade Kasım öldürüldü. İran'da sancakbeyliği yapan Şehzade Murat'ın sonunun ne olduğu bilinmiyor. Soru 3. İran üzerine niçin sefere çıktı ve bu seferin sonuçları ne oldu? Yavuz devrinde Safevilerle yapılan mücadele, tarih kitaplarımızda genellikle Osmanlı-İran mücadeleleri ve mezhep çatışması şeklinde ele alındığından hadise tam olarak anlaşılamamaktadır. Bu dönemde İran'da kurulmuş olan devlet bir Türk devletidir. Üstelik bu devleti kuranlar Anadolu'dan kalkıp İran'a gitmiş olan Türkmenlerdir. Sivas, Tokat, Maraş, Antalya gibi bölgelerden kalkarak şeyhlerinin yanında mücadele vermiş olan Anadolu Türkmenleri sonunda Şah İsmail liderliğinde Akkoyunlu Devleti'ni yıkarak Safevi Devleti'ni kurmayı başarmışlardı. Ancak Anadolu'daki Safevi taraftarı Türkmenlerin tamamı değil bir kısmı İran'a gitmişti. Aşiretlerin bir kısmı Safevi hizmetindeyken kalanları Osmanlı toprakları üzerinde yaşıyorlardı. Bu Türkmenlerin Safevi Devleti'ne olan gönül bağları ve Şah İsmail'in bunlar arasındaki propaganda faaliyetleri Osmanlı topraklarını tehdit etmekteydi. Nitekim 1511'de Şah İsmail'in halifelerinden Şah Kulu'nun Türkmenlerle başlattığı isyan zorlukla bastırılabildi. Osmanlı-Safevi çekişmesinin bir sonucu olarak meydana gelen Çaldıran Savaşı'nı tamamen bir mezhep mücadelesi olarak görmek yanlıştır. Tufan Gündüz, Çaldıran Savaşı'nı karşılıklı bir mezhep mücadelesinden çok Safeviler tarafından ortadan kaldırılan Akkoyunlu Devleti'ni topraklarına hakim olma mücadelesi, hatta Safevilerin İpek yolundan Anadolu'ya mal akışını durdurmalarının bir neticesi olarak görmenin daha doğru olduğunu belirtir. Yavuz, Safeviler üzerine sefere çıkmadan önce dönemin önde gelen din adamları İbn Kemal ve Sarıgürüz'den onlarla savaşmanın meşru olduğuna dair fetva aldı. Safeviler üzerine yürüyen Osmanlı ordusu, Doğu Anadolu'nun coğrafi şartları ve çevrenin İyaşe ikmal açısından Safeviler tarafından elverişsiz hale getirilmesi sebebiyle çok zor bir duruma düştü. Yavuz'un sert tedbirleriyle ilerleyen Osmanlı kuvvetleri, Çaldıran'da 23 Ağustos 1514'te karşılaştıkları Safevileri ateşli silahlarıyla büyük bir mağlubiyete uğrattı. Büyük bir kısmı yok olmasına rağmen Safevi ordusu da son derece sert bir karşılık vererek Osmanlı askerlerini yıpratmıştı. Şah İsmail, eşini ve hazinesini savaş sahrasında bırakarak kaçmak zorunda kalmıştı. Osmanlılar, kısa sürede Tebriz ve Azerbaycan'ı ele geçirdiler. Yavuz kışı Karabağ'da geçirip baharda tekrar hareket ederek bütün İran'ı ele geçirmek niyetindeydi. Ancak gerek tabiat şartları, gerekse Safeviler tarafından yıpratılan Osmanlı askerleri sefere devam etmeyi kabul etmediler ve ayaklanarak padişahı Osmanlı topraklarına dönmeye mecbur ettiler. İran'ın tamamen alınması Yavuz'un hiçbir zaman aklından çıkmadı. Daha sonra Mısır sefere dönüşünde tekrar İran üzerine yürümek için hazırlık yaptırdı, ancak askerlerini bu sefer için razı edemedi. Çaldıran Savaşı'ndan sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Tebriz ve Azerbaycan Osmanlıların eline geçti. Safeviler bir müddet sonra Tebriz ve Azerbaycan'ı tekrar ele geçirdiler. Anadolu toprakları ise Osmanlı hakimiyetinde kaldı. Osmanlılar fethettikleri yerlerde kendi idari organizasyonlarını kurdular. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır-Erzurum arasında yaşayan Akkoyunlu Bakiyesi, Türkmenler de bir araya getirilerek Bozulus adı altında büyük bir Türkmen konfederasyonu oluşturuldu. Soru 4. Anadolu'da Türkmen katliamı oldu mu? Yavuz'un İran seferi sırasında Anadolu'da Şah İsmail'i destekleyen 40 bin Türkmeni öldürttüğü söylenir. Ancak bu bilgi devrin kaynaklarından sadece İdrisi Bitlisi'nin Selim Şahnamesi'nde vardır. Çaldıran seferini ve Safevilerle yapılan mücadeleyi anlatan Yavuz döneminde yazılmış olan diğer tarih kitaplarında Türkmenlere yönelik böyle büyük çaplı bir katliamın olduğuna dair bilgi bulunmaz. Dönemi kaynakları incelendiğinde Yavuz döneminde bazı Türkmen aşiretlerin sürgüne gönderildiği, bazı Türkmenlerin ise takibata uğratılıp öldürüldükleri görülmektedir. Ancak o günün şartlarında çok önemli bir nüfusu ifade eden 41 kişinin öldürüldüğü iddiaları gerçeği yansıtmaz. 16. yüzyılın başlarında Anadolu'da Sivas, Tokat gibi şehirlerin nüfusunun 3-4 bin kişiden oluştuğu dikkate alındığında 40 bin rakamının 10-15 şehrin tamamen yok edilmesi manasına geldiği, bunun da o dönemde bu kadar büyük nüfus eksikliğine rastlanılmaması sebebiyle doğru olamayacağı anlaşılacaktır. Yavuz'un Safevilerle mücadelesi üzerine geniş araştırmalarda bulunan Jean-Louis Bach Grandmont, padişahın o tarihte 40 bin kişiyi kılıçtan geçirttiği iddiasını doğrulayacak hiçbir kanıtın bulunmadığını belirtir. Yine Türkmenler üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Tufan Gündüz, o dönemde bir köyün nüfusunun 10-50 haneden oluştuğu hesaba katılırsa, 40 bin kişinin öldürülmesinin 1000-2000 köyün yok edilmesi demek olacağını belirtip, Anadolu'da o tarihte bu kadar büyük bir nüfus eksilmesi olmadığını, Osmanlı vergi sayımlarında böyle bir durumun görülmediğini söyler. Ayrıca Osmanlı tarih yazarlarının padişahlarının şan ve şereflerini arttırmak amacıyla rakamları abarttıklarını belirtir. Soru 5. Mısır ve Suriye nasıl fethedildi? Memlük Devleti, Cidde'ye çıkan ve Mekke ve Medine'yi tehdit eden Portekizlerin ilerleyişini durduramıyordu. Hindistan'dan mal akışı da Portekizler sebebiyle azalmıştı. Bu durumsa Mısır'ın zenginliğinin sona ermesi demekti. Bu yüzden Memlükler, Fatih dönemi ve 2. Beyazıt'ın ilk yıllarında Osmanlı imparatorluğuyla aralarında gelişen kötü ilişkilerini düzeltip, 2. Beyazıt'ın hükümdarlığının sonlarına doğru Portekizlere karşı Osmanlı donanmasının yardımını almışlardı. Yavuz'un ilk yıllarında da iki devletin ilişkileri iyi durumdaydı. Ancak Memlüklerin Çaldıran Savaşı'ndan sonra Safevilerle anlaşma yapması ilişkilerin bozulmasına sebep oldu. Osmanlıların Maraş ve civarında hüküm süren Dulkadirli Beyliğini ortadan kaldırmaları durumu daha da gerginleştirdi. Memlük hükümdarı Kansu Gavri'nin Dulkadirli Beyliğinin son beyi Alaüddin'le oğluna verilmesini istemesi ve İran üzerine yürüyen Osmanlı ordusuna karşı harekete geçmesi Yavuz'un hedefinin değişmesine sebep oldu. Osmanlılar zaten Hint ticaret yollarının Portekizliler yüzünden kapanması sebebiyle Memlük topraklarında hakimiyet kurmalarının zorunlu olduğunu anlamışlardı. Memlüklere karşı harekete geçmeleri için bir kıvılcım gerekiyordu. Onu da Osmanlı İmparatorluğu'nun büyümesinin kendilerinin aleyhine olduğunu anlayan ve bunu bir an önce durdurmak için harekete geçen Kansu Gavri yaktı. 24 Ağustos 1516'da Halep yakınlarında Mercidabık'ta meydana gelen savaşta hiçbir varlık gösteremeyip hükümdarlığını kaybeden Memlük ordusu büyük bir yenilgiye uğradı ve Suriye Osmanlıların eline geçti. Kansu Gavri'nin son zamanlarında Mısır ve Suriye ahalisinden bazı kimseler ve bazı Memlük emirleri Yavuz'a kendi hükümdarlarını şikayet eden mektuplar göndermişlerdi. Osmanlı idarecileri bu Memlük beyleriyle temas kurmuşlar ve Mercidabık Savaşı sırasında Halep emiri Hayır Bey bir grup Memlük'le beraber Osmanlılara katılmıştı. Yavuz, Mısır'da hükümdar seçilen Tumanbay'a Osmanlı İmparatorluğuna tabi olup vergi vermek şartıyla Gazze'den itibaren Mısır'ı bırakmayı teklif etti. Ancak bu isteği kabul görmedi. Memlükler Yavuz'un ordusuyla çölü aşmaya cesaret edemeyeceğini düşünüyorlardı. Osmanlılar çölü geçmeye kalktıklarında ise ordularının büyük bir kısmı zayiata uğrayacak ve kalanı da yorgun bir halde yakalanıp yok edilecekti. Ancak yağan yağmurların da yardımıyla Osmanlı ordusu Sina çölünü rahatlıkla geçti ve Kahire'nin kuzeydoğusundaki Reydaniye sahrasında 22 Ocak 1517'de meydana gelen savaşta Memlük kuvvetlerini bir kez daha mağlup etti. Ancak bu mağlubiyete rağmen Tumanbay pes etmedi. Kahire'de sokak savaşlarıyla Osmanlı'ya karşı koymaya çalıştı. Bir taraftan Memlükler her yerde takip edilirken, diğer taraftan da itaat etmiş Memlük emirleri, Kadılar ve Abbasi halifesi kullanılarak direnişin kırılmasına çalışıldı. Son Memlük Sultanı Tumanbay'ın yakalanıp asılmasının ardından 19 Nisan 1517, Mısır'da Osmanlı denetimi kurulabildi. Memlüklere tabi olan Mekke şerifleri de Mısır'ın fethinin ardından Osmanlı hakimiyetini tanıdılar. Böylece İslamiyet'in kutsal toprakları Osmanlıların kontrolü altına girdi. Suriye ve Mısır'ın ele geçirilmesiyle Osmanlılar Hindistan ticaret yollarının önemli bir kısmına hakim oldular. Portekizlilerin Arabistan Yarımadası'na ilerlemeleri durduruldu ve bu sayede Hindistan'ın mal akışının önemli bir kısmı tekrar Osmanlı ülkesi üzerinden Avrupa'ya yapılmaya başlandı. Bilhassa Mısır'ın fethedilmesi Osmanlılar açısından İstanbul'un fethi kadar önemlidir. Mısır'ın alınmasıyla Hindistan ticareti dolayısıyla buradan elde edilen gelirler Osmanlı İmparatorluğunu ekonomik yönden güçlendirdi. Mısır'ın vergi gelirleri direkt olarak Osmanlı hazinesine gönderilirdi. Soru 6. Bu dönemde ele geçirilen Dulkadirli Beyliği'nin önemi nedir? Yavuz'un İran, Suriye ve Mısır fetihleri onun dönemini anlatılırken en fazla üzerinde durulan ve dikkat çekilen konulardır. Bu dönemde 12 Haziran 1515'teki Turna Dağı Savaşı'ndan sonra ele geçirilen Dulkadirli Beyliği'nin üzerinde ise fazla durulmaz. Turna Dağı Savaşı ile Dulkadirli Beyliği'nin ortadan kaldırılan Osmanlılar Çukurova'nın denetimini ellerine geçirdiler. Memlük Devleti ile aralarında tampon olan bu beyliğin ortadan kalkmasıyla Suriye ve Mısır yolu Osmanlılara açıldı. Dulkadirliler Anadolu'daki en önemli Türkmen beyliklerindendi. Maraş, Kadirli, Urfa, Biricik, Kırşehir, Yozgat, Kayseri ve civar bölgeler Dulkadirli Türkmenlerinin yaşadığı sahalardı ve buralarda çok büyük miktarda Türkmen aşiretleri vardı. Anadolu'daki Türk nüfusun %5'inden daha fazlasını Dulkadir Türkmenleri oluşturmaktaydı. Bugün İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz bölgelerinde yaşayan Türklerin önemli bir kısmı Dulkadirli Türkmenlerinin soyundan gelmektedir. Soru 7. Halifeliği devraldı mı? Mısır fethedildikten sonra Memlük himayesinde olan son Abbasi halifesi 3. Mütevekkil Alellah İstanbul'a gönderildi. Daha sonraki tarihlerde kaleme alınmış bazı kitaplar, hükümdarın İstanbul'a dönmesinden sonra 3. Mütevekkil'in Ayasofya Camii'nde yapılan bir törenle hilafet kılıcını Yavuz'a kuşatarak ünvanını ona devrettiğini belirtirler. Ancak Yavuz dönemine ait tarih kitaplarında halifeliğin bu şekilde devredildiğine dair bir kayıt bulunmaz. Bu rivayet 18. yüzyılda Osmanlıların askeri açıdan zayıf düştükleri bir zamanda ortaya çıkmıştır. Eski gücünü kaybeden Osmanlı İmparatorluğu'nun halifeliğin manevi nüfusunu kullanmaya çalıştığı bu dönemde durumunu meşrulaştırmak için geriye dönük olarak bu rivayetin ortaya çıkarıldığı iddia edilir. Osmanlıların halife ünvanını Mısır'ın fethinden çok önce kullandıkları görülür. 1. Murat'tan itibaren Osmanlı padişahları halife ünvanını yazışmalarında kullanmışlardır. Osmanlılar İslam dünyasının en kuvvetli devleti ve Hristiyanlarla savaşın öncüsü olduklarından kendilerine bu hakkı görüyorlardı. Soru 8. Hangi vezir-i azam sağ kaldı? 1. Selim'in 8 yıllık hükümdarlığında 6 vezir-i azamı oldu. Bunlardan iki defa görev yapan Hersekzade Ahmet Paşa, ikinci defa azlinden sonra eceliyle öldü. Hersekzade Ahmet Paşa'nın birinci azli enteresan bir şekilde olmuştu. Vezir-i Azam'a kızan padişah, onu azlettiğini çadırını başına yıkarak göstermişti. Bir diğer vezir-i azamı olan Sinan Paşa, Mısır'ın fethi sırasında Reydaniye'de şehit oldu. Son vezir-i azamı Piri Mehmet Paşa'nın haricindeki diğer üçü ise idam edildi. İlk vezir-i azamı olan Koca Mustafa Paşa, Şehzade Ahmet taraftarıydı ve ona karşı yapılacak hareketlerde çeşitli bilgileri şehzadeye bildirmişti. Bunu öğrenen Yavuz, divan toplantısına giren vezirlere hilatlar verilirken vezir-i azama siyah hilat giydirtti. Bu vezir-i azamın ölüm emriydi ve cellatlar Koca Mustafa Paşa'yı boğarak öldürdüler. Yavuz Dukan Ginzade Ahmet Paşa'yı Çaldıran dönüşünde meydana gelen Yeniçeri ayaklanmasına rol oynadığı için idam ettirdi. Vezir-i azamlığının yanı sıra Mısır valiliğine getirilen Yunus Paşa'yı ise Mısır'da yaptığı yolsuzluklar yüzünden öldürtmüştü. Yavuz'un vezir-i azamlarını en ufak hatalarında öldürtmesi üzerine halk arasında kızılan insan için Sultan Selim'e vezir olasın deyişi söylenmeye başlandı. Tek Türk vezir-i azamı olan Piri Mehmet Paşa, seleflerinin durumuna düşme ihtimali büyük olduğundan bir gün Yavuz'a kendisini ne zaman öldürteceğini sormuş. Yavuz da bu soruya şakayla karışık olarak yerine uygun birini bulamadığını, bulduğu gün öldürteceği cevabını vermişti. Yavuz döneminde kellesini kurtaran Piri Mehmet Paşa, padişahın ölümünden sonra Kanuni'ye de bir süre vezir-i azamlık yaptı. Yavuz bir ara 6 ay kadar vezir-i azam dahi atamayıp devleti direkt olarak kendisi idare etmişti. Soru 9. Yavuz nasıl öldü? Yavuz ömrünün son günlerinde Edirne'ye gitmişti. Buraya gitmeden önce sırtında çıkan şirpençe denilen bir çıbandan muzdaripti. Bu çıbanı hamamda sıktırıp oldurtması ve ardından Edirne'ye at ile gitmeye çalışması hastalığını iyice arttırdı. Padişahın hastalığının artması sebebiyle Çorlu yakınlarında babasıyla savaştığı yerde 40 gün konaklandı. Yavuz'un hastalığı günden güne ağırlaştı ve 1520 yılının 21 Eylül'ünü 22 Eylül'e bağlayan gece vefat etti. Ölümü tek oğlu olmasına rağmen asker arasında karışıklık çıkmaması için önceki padişahlarda olduğu gibi yeni padişah gelene kadar saklandı. Soru 10. Kanuni'ye ne miras bıraktı? Osmanlı padişahları içerisinde en şanslı olarak tahta çıkan kişi Kanuni Sultan Süleyman'dır. Tek erkek çocuk olması sebebiyle kardeşleriyle mücadele etmek zorunda kalmadan babasının kısa sürede oldukça kuvvetlendirdiği ve zenginleştirdiği Avrupa'nın en büyük devletinin başına geçmiştir. Kanuni tahta çıktığında Osmanlı İmparatorluğu araziyi, nüfus ve bütçe açısından Avrupa'daki devletlerin her birinden daha büyüktü. 1525-1526 yılı Osmanlı bütçesinde devletlerin gelirleri 9,5 milyon duka altınıyken aynı yıllarda İspanya'nın gelirleri 9 milyon, Fransa'nınki 5 milyon, Venedik'inki 4 milyon altındı. Yavuz'un tahta çıktığı sırada Osmanlı İmparatorluğu için büyük bir tehlike olan Safeviler onun hükümdarlığında sindirilmişti. Yine Mısır ve Suriye alınarak Hint ticaret yolu Osmanlı denetimi altına sokulmuştu. Yavuz Sultan Selim'in doğu ve güneydeki tehlikeleri ortadan kaldırması, Kanuni devrinde Avrupa'ya karşı rahat hareket edilebilmesini sağladı. Bunun sayesinde de Osmanlılar bu dönemde Avrupa'nın bugüne kadar gelen siyasi çehresinin oluşmasına önemli rol oynayabildiler. 1. Selim ömrünün son yıllarında tersaneleri genişletip sayılarını artırarak Osmanlı deniz kuvvetlerini güçlendirdi. Avrupalılarla yapılan mücadelenin sadece kara kuvvetleriyle başarılamayacağını anlamıştı. Denizcilik sahasına yaptığı hazırlıklar Kanuni devrinde denizlerde Avrupalı devletlere karşı kazanılan başarıların altyapısını hazırladı.